Spor daima. Spor daima.
Türk basketbolunda öz kaynak farkı. Türk sporunun geçmişi incelendiğinde daha çok belli başlı branşlardan dünya çapında sporcular yetiştiği görülür. Oysa Türk basketbolu 1980'lerin başında yakaladığı çıkışı günümüze kadar sürdürmüş ve bu anlamda ciddi bir açığı da kapatma başarısı göstermiştir. Başta Avrupa ligleri olmak üzere basketbolun en üst seviyede oynandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde bile birçok Türk oyuncusuna rastlamak zaten gelinen noktayı ispatlar niteliktedir. Bugünün konusuysa Türk basketbolunun sahip olduğu prestijin korunması ve hatta bu başarı çıtasının daha da yükseltilmesiyle ilgilidir. Dolayısıyla işin bu kısmında karşımıza yine öz kaynak sistemi çıkar. Buradan da anlaşılacağı üzere Türk basketbolu adına yapılması gereken daha pek çok şey var. Öncelikle öz kaynak sisteminin güncellenmesi, yani çağın gereklerine uygun hale getirilmesi hayati bir önem taşıyor. Bir başka önemli konu da gençlerin ve çocukların basketbola şu an olduğundan daha kolay katılabilmeleri ve bu katılımın nasıl sağlanacağının belirlenmesiyle ilgili. Ayrıca yeni bir öz kaynak sisteminin başarısı için farklı ülkelerde uygulanan ve iyi sonuçlar alınan sistemlerle birebir aynı olmak zorunda da değiliz. Çünkü her ülkenin farklı bir kültürü var ve bizim ülkemizde kendi sistemini oluşturmak durumunda. Bu anlamda Basketbol Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, spor kulüpleri, okullar ve sporcu ailelerine büyük iş düşüyor. Elbette ülkenin spor sunucuları olarak bilinen spor kulüplerimizi de unutmamak gerekir. Çünkü var olan taleplere karşılık verecek nitelikte tesisler yapmak da bu işin olmazsa olmazı. Antrenör eğitimi ve öz kaynak faaliyetlerine gelince, ülkemizde öz kaynak antrenörlerimize Türk basketbolunun gelişmesinde katkı sağlamış antrenör, yönetici ve akademisyenler tarafından uygun bir program nezaretinde eğitimler veriliyor. Yılda iki kez kendileri için özel olarak hazırlanan eğitim seminerleri düzenleniyor. Ayrıca Basketbol Federasyonumuz tarafından davet edilen dünyaca ünlü ve deneyimli antrenörler kendi basketbol felsefeleri ve uygulamaları hakkında bilgiler veriyorlar. Sözün sonunda basketbol öz kaynak faaliyetlerinin kız ve erkek olmak üzere iki kategoride bölge, Anadolu ve Türkiye şampiyonaları olmak üzere üç kademede gerçekleştiğini de hatırlatalım. Ayrıca Türkiye genelinde düzenlenen bu şampiyonalarda yaklaşık 360 takım, 4000'e yakın sporcu, 500'e aşkın antrenör ve hakem de görev alıyor. Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, TRT Farkı'yla Ankara'dan bir canlı yayında. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama çok kısaca yine hatırlatayım. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Burak Hararoğlu, telefon hattımızda da sevgili Özkan Pekesen, sporcu, spor araştırma ve yorumcusu, aynı zamanda bizim programımızın daimi konuğu ve bir diğer konuğumuz da İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, sosyoloji bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda spor sosyoloğu olan Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Bu ekiple birlikte şu anda mikrofonun başında olan ve programın prodüktörü, hazırlayan ve sunanı olarak da ben Murat Örem sesleniyor sizlere Spor Daima ekibi adına. Sevgili dinleyiciler, programımızı daima dinliyorsanız birkaç haftadır basketboldaki öne çıkan farkları, öne çıkan başarının arka plan unsurlarını konuşuyoruz ve bu haftada yine bu öz kaynakla ilgili farklı bir pencereden devam edeceğiz. Çünkü geçen hafta programın son dakikalarında Özkan basketbol sporunun içinde olan teknik direktörlükte yapan bir arkadaşının saptamalarını bizimle paylaşmıştı. O saptamaları şimdi birazdan Özkan'dan yeniden hatırlatması için alacağız ve biz de oradan bu yeni bir programın başlığı olsun demiştik. Şimdi Özkan'a önce merhaba diyorum. Özkan merhaba.
Merhaba, çok teşekkür ederim.
Evet Özkan, biz de teşekkür ediyoruz her zamanki gibi girizgahta dinleyicilerimizle paylaştığımız metin için. Ve geçen hafta son cümlende sen bir şeyi vurgulamıştın, ben de bu hafta onu konuşalım demiştim sana. İstersen o hatırlatmayı sen yap, sonra devam edelim. Ahmet hocamız da yine Eda'nın işaretiyle hatta olduğunu biliyorum ben. Ahmet hocamız da gerekli görürse devreye girer ya da ben ona da birazdan seslenirim. Şimdi söz sende Özkan.
Geçen hafta programın sonunda artık son saniyeler için bir takım şeyler söylemem gerektiğinde bir antrenör arkadaşımla konuştuğumu, bu gidişatın çok iyi olduğunu ama potansiyele bakıldığına, yani Türkiye'deki basketbol öz kaynak potansiyeline bakıldığında çok daha farklı işlerin, çok daha önemli başarıların alınabileceğini söylemişti bana. O da zaten bu haftanın konusunu oluşturmuştu. Oradan devam edersem şöyle saptama.
Yani bu gelinen nokta yetmez. Aslında bazı hatalar daha az yapılsa çok daha farklı bir tablo mu ortaya çıkar demişti o arkadaşın.
Tam da bundan bahsetmişti. Evet. Ben de tabii büyük bir merakla elbette bir şekilde vakıfız ama başka bir gözün söyledikleri de son derece onun önemli olduğu için onu büyük bir dikkatle dinledim. Özellikle şundan bahsetti. Basketbol antrenörlerinin eğitimi sırasında bir müfredat var. Evet. Bu müfredata bağlı olarak aynı zamanda bu tabii ki beynelmilel kuralları içeren, dünya basketbolundaki en son şeyleri, konuları içeren bilgiler veriliyor ama bir müfredat bütünlüğünün tam olarak oturtulamadığını, farklı antrenörlerin eğitim için dershanelere girdiğini, bir şekilde yeni antrenör adaylarına bunları aktardığını ama ciddi anlamda bir takım şeyler olduğunu, sıkıntılar olduğundan bahsetti. Hı hı. Örneğin bir de şuradan dem vurdu mesela. Dedi ki biz basketbol antrenörü olduğumuz dönemde işte bu internet vesaire hiçbiri yoktu. Evet. Ve o kadar idealist yaklaşıyorduk ki konuya. Kütüphanelerden çıkmıyorduk. İşte Amerika'daki basketbol dergilerinden buraya getirtmeye çalışıyorduk. Ülkedeki bir takım yayınları takip ediyorduk. Ama şu anda özellikle internetin olduğu, herkesin herkesle son derece rahat haberleşebildiği, bütün Amerikan Ligi'ni seyredebiliyoruz, Euro Ligi seyredebiliyoruz. Bir takım çalışma prensipleri, bir takım antrenman metotları tamamen herkesin elinin altında.
Evet.
Dolayısıyla bunlara herhangi bir insanın bile, herhangi bir yani konuyla ilgisi olmayan bir Türk insanının bile ulaşabilmesi son derece rahat dedi. Ben bu anlamda biraz tembel olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla o olaya ciddi anlamda asıldığımız zaman ve elde olan o çok ciddi nüfusun, yani genç nüfusun o öz kaynak durumunun çok farklı noktalara şekilebileceğinden bahsetti. Tabii burada o verilen eğitimler içerisinde tamamen basketbolun hani saha içerisindeki teknik taktik yönünden bahsetti özellikle. Hı. Tabii ki bir öz kaynak yönetiminde bir antrenörün vermesi gereken gençlere çok farklı boyutlar da var. Ama eksik olduğumuz noktanın daha çok oyunun kendisiyle ilgili bilgiler olduğunu.
Özkan'cığım tam burada bir virgül koyalım. Hocama sesleneyim. Sen de tam buradan birazdan devam et. Çünkü çok önemli bir yerde virgülü koymuş olduk. Olur mu?
Olur.
Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sıcak bir İzmir gününden merhaba diyorum.
Her yer sıcak. Her yerin maşallahı evet, var hocam. Evet. Ben hatta bugün kuruma gelirken biliyorsunuz her türlü önlemleri alıyor kurumlar, bu salgınla ilgili dijital termometreler var. Girdim ve bir kıpkırmızı alarmlar çalmaya başladı. Ne oluyoruz diye bir bakarken ateşimin 42.4 olduğunu gördüm. Dijital ekranda sağ olsun güvenlikteki arkadaş şey dedi, abi çok sıcaktan güneşten geldin ya, o yüzden onun da aklı karışmıştır dedi. Hakikaten Ankara'da yanıyor. Şimdi hocam, Özkan çok enteresan şeyler söyledi. Muhtemelen sen de onu yakalamışsındır. Ben de sana soracağım. İki tane sorum var. Bir, Özkan'ın vurguladıklarından öne çıkan bir şey ki biz zaman zaman sosyolojinin ve psikolojinin konusu olarak da senin rehberliğinde bunları konuşmaya çalıştık bu programın içeriğiyle örtüşen başlıklarda da. Bir, bilgiye ulaşmanın çok kolay olmasının getirdiği artılar ve eksiler var. Bu evet, spora da yansıyan bir kısım. Bir de biraz daha mizahi bir soru soracağım. Özkan müfredattan bahsetti. Müfredat biliyorsun Türk eğitim sisteminde olmazsa olmaz bir kavramdır. İlkokuldan başlarsın, müfredat şu konuşulacak der, bu öğrenilecek der. Ortaokul, lise, üniversite, böyle bir müfredat gerçekliği ben hiç sanmıyordum. Spor alanında da, spor eğitiminde de varmış. İstersen bu bilgiye ulaşmadan başlayalım. Sonra öne çıkarmak istediğim başlıklarla devam edelim.
Şimdi bilgiye ulaşmak hakikaten içinde bulunduğumuz dönemde hepimiz açısından çok farklı bir aşamaya geçti. Hı hı. Yani yani zaman zaman bu programı dinleyenlerin gayet hep tekrarladığımız bir ifade var. Benzer kuşaklardayız. Aynı evet, zamanlarda işte gençliğimizi yaşadık. Hı hı. Okullara gittik. Ve baktığınızda mesela ben kendimden şöyle örnek vereyim. Hı hı. Benim spor sosyolojisine başladığım üzerine 25-26 yıl geçti. Hı hı. Yani öğrenciliğimi de kattığım zaman neredeyse 30 yıla yaklaştı. O dönemde doğru düzgün kaynak Türkçe'de bulamazken şimdi rahatlıkla ulaşabiliyoruz bazı şeylere. Bu açıdan da buradan basketbola göndermede bulunacak olursak, hı hı, basketbol içinde işte dergiler, düzenli olarak yayınlanan dergiler var mesela artık. Hı hı. İnsanlar onları takip edebiliyorlar. Spor dergileri var farklı alanlarda, bizimle buluşan ve orada farklı isimleri, dünyadaki, ülkemizdeki sporun önde gelen işte antrenörlerini, işte bir örnek vereyim, mesela benim hatırladığım Türkçe'ye çevrilmiş NBA'nin önde gelen bazı basketbolcularının ve antrenörlerin kitaplarının Türkçe'ye çevrildiğini biliyoruz. Hı hı. Yani bu açıdan baktığınızda hakikaten bu bilgiye ulaşma meselesi gerçekten çok önemli bir kolaylık sağladı. Ama bir de madalyanın öbür yüzü var.
Evet.
İşte öbür yüzünde de şöyle bir problem var. Az önce Özkan Bey'in çok güzel belirttiği bir nokta var. Bu kadar boşluk varken, yani bu kadar kolaylıkla bilgiye ulaşılmadığı dönemde insanlar çok daha özveriyle, daha fazla çaba sarf ederek, daha fazla zamanlarını buna vakfederek bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorlardı. O yüzden de burada çok daha samimiydiler ve çok daha sıcak bir ortam bizi bekliyordu. Yani insanlar herhangi bir yeniliği keşfettiklerinde, yeni bir şeyi gördüklerinde bunu paylaşmak için adeta yanıp tutuşuyorlar. Evet. Şimdi ise böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden de çok kolaylıkla ulaşmanın ve elinin altında olmanın beraberinde o heyecanı ortadan kaldırma gibi ve heyecan, biliyorsunuz, hayatın her alanında olduğu gibi spor için de olmazsa olmaz duygulardan bir tanesidir. Çünkü heyecan olmadığında sporun ileriye gidebilmesi, daha farklı bir aşamaya ulaşabilmesi mümkün olmaz. Heyecan mutlaka olmak durumunda. O yüzden de bu söylediğiniz nokta heyecan kısmını açıkçası özellikle bizim ülkemiz açısından epeyce bir öldürdü diyebilirim. Gelelim bu mizah konusuyla ilgili olarak
hocam söyleyeyim? Bir de burada bu hani verilere çok ulaşmanın söylediklerinin yanında şöyle bir negatif etkisi de var mı? Bir de yalan yanlış verilerin de çok çoğalması diye bir şey var. Dezenformasyon dediğimiz hikaye de var herhalde.
Şimdi tabii o nokta özellikle iletişim sosyolojisi açısından ben o vurguyu yapayım. Mesela şimdi sosyal medya dediğimiz bir gerçeklik var artık.
Tabii.
Ama bu sosyal medya dediğimiz gerçekliğin ne kadarının gerçek olduğuyla ilgili olarak sizin ekstradan çaba sarf etmeniz gerekiyor. Çünkü orada yayınlanan her fotoğrafın ya da orada yayınlanan her bilginin doğru olmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. O yüzden de yani daha öncesinden örnek verebiliriz. İşte gazetelerin olduğu dönemde ya da yayın kuruluşlarının daha farklı aşamalardan geçtiği dönemde hepimiz bildiğimiz gibi bunun bir ön denetimden geçmesi ve o denetim sonrasında yayınlanması gibi bir durum söz konusu. Şimdi ise öyle bir durum yok. Herkes adeta kendi haberi yazabilecek pozisyonda ya da gördüğü olayı anında yansıtabilecek pozisyonda, ama bunun ne kadar doğruluğu yansıtıp yansıtmadığı meselesi çok büyük bir problem teşkil ediyor.
Çok doğru.
O noktada da aslında bu sadece sadece sporun değil, gayet iyi bildiğiniz gibi tüm toplumsal hayatımızın çok büyük bir problemi.
Çok doğru.
Çünkü bunun üzerinden giderek insanlar olmayan bir durumu, olmayan bir olayı sanki olmuş gibi, yaşanmış gibi görüp ona göre tepkiler verebiliyorlar ve çok büyük bir sıkıntıya yol açabiliyor bu durum.
Hocam ben böyle septik akıllarla karşılaştığımda biraz böyle esprili hep şu cümleyi kurarım. Anlattıkların bana biraz onu çağrıştırdı. Bilmiyorum doğru oturacak mı? Hani kapkaranlık bir odada simsiyah bir kediyi bulmak çok zordur. Hele odada kedi yoksa. Böyle de bir durum var.
Sevgili dostum kesinlikle haklısın. Ama o kapkaranlık odada bunları yapan insanlar açısından olaya baktığınızda kedinin olup olmamasında bir şey ifade etmiyor.
Tabii.
Yani onlar kedi varmış gibi ortalığı karıştırabiliyorlar.
Çünkü
ve
dilimizde çok güzel bir tabir daha var. Şuyu vukuundan beterdir diye, değil mi? Yalan haber. Tabii. Çok doğru.
Tam da buna yol açıyor. O yüzden ben özellikle içinden geçmekte olduğumuz bu süreçte buraya çok dikkat etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ama Özkan Bey'in yine yazmış olduğu harika metinden yola çıkacak olursak, söz konusu bu gelişmeler hakikaten hepimiz açısından çok önemli yeni vurguları beraberinde getirdi. Yani sosyal medyayı bir tarafa koyayım ama özellikle teknolojinin bu kadar gelişmiş olması bugün Türkiye'nin herhangi bir ücra yerinde oturan bir gencimizin bile dünyanın farklı ülkelerindeki ekollerin neler olduğunu, nasıl oynadıklarını, haftada ne kadar antrenman yaptıklarını ulaşabilme şansları var.
Çok doğru.
Bu müthiş bir durum.
Çok doğru. Özkan'cığım hatta mısın?
Evet.
Ahmet Hocam, Özkan'ın bu arkadaşının tespitiyle ilgili cümlelerini çok kısa alıp hemen Özkan'a dönmek istiyorum. Neye dayanarak Özkan'ın sahada da olan, teknik direktörlük de yapan arkadaşı, Türk basketbolu iyi bir noktada ama bazı şeyler doğru yapılsaydı çok daha ileride olabilirdi deyişinin sence arka planında ne olabilir Ahmet Hocam?
Bence şu kısmı açıkçası gerçekten daha fazla konuşmalıyız. Çünkü biliyorsunuz biz 85 milyonluk bir ülke olduğumuzdan bahsediyoruz. Bu çok önemli bir aslında potansiyel.
Tabii.
Gençlik anlamında da insan gücü anlamında çok önemli bir potansiyel ama spor yapma anlamında da önemli bir potansiyel.
Tabii.
Şimdi bu potansiyeli basketbol açısından konuştuğumuzda yani Özkan Bey'in söylediği arkadaşının tespitleri üzerinden konuştuğumuzda ise İlk etapta benim aklıma gelen noktalardan bir tanesi şu. Mesela bizim okul çağında 20 milyona yakın öğrencimiz var.
Tabii.
Ve bu 20 milyon öğrencimizin ne yazık ki onları spora yönlendiremiyoruz. Basketbol için de bu geçerli. Sporun diğer bütün branşları için de geçerli. Hı. O yüzden de o çocukların büyük çoğunluğu aslında öğrenim hayatlarını yani 12 yıl hatta 14 yıl diyelim. Çünkü okul öncesi de artık giderek artmaya başladı.
Tabii,
Türkiye'de eğitim oranı olarak.
Evet,
evet. 14-15 yıllarını burada geçiriyorlar. Ve burada alacakları eğitim onları çok daha üst seviyeye taşıyabilir. Burayı es geçtiğinizde o zaman tamamen bir anlamda çocukların ve ailelere bu işi bırakmış oluyorsunuz. Halbuki devlet olarak özellikle buradan daha fazla yol alabiliriz.
Çok ben daha yaygın bir tarama yapıp değil mi? Altyapıyı kurgulayıp değil mi? Ben de bak altyapıyı
yani
yanlışlıkla kullandım.
Bunu çok evet. Daha ön plana çıkartıp daha farklı yaşamaya getirebiliriz ki zaten getirmediğimiz şuradan da ortada lisanslı sporcu sayılarımız hakikaten çok kötü düzeylerde.
Yani dünyayla kıyasladığımızda geride.
Lisanslı sporcu sayımız çok daha yüksek olmak zorunda.
Dünyayla kıyasladığımızda çok gerideyiz değil mi oransal olarak hocam?
Yani çok çok gerideyiz. Şöyle bir örnek vereyim size. Bugün işte önümüzdeki ay bu ayın içinde olimpiyatlar başlayacak.
Evet,
olimpiyatlara
evet.
Şöyle baktığınız zaman her geçen olimpiyatta daha fazla sporcuyla katılıyoruz. Bu çok önemli bir başarı. Ama şöyle baktığınızda mesela ülkelerin nüfuslarına oranla olimpiyata gönderdikleri sporcu sayılarına baktığımızda bizde hala 650 bine bir gibi bir oran düşüyor. 600-650 binler. Yani bunu bizim 400 bin lira, 200 bin lira düşürmemiz, yani komşumuz Yunanistan gibi, işte Macaristan gibi, Almanya gibi, işte İspanya'da 200 bin lira civarı, yani buralara düşürmemiz lazım ki çok daha nitelikli sporcuları ortaya çıkartabilirim.
Yani bu verdiğin buna rakamlardan şunu anlıyorum. İspanya'nın neredeyse üçte biri oranındayız. Yunanistan'ın bile yarısı oranındayız gibi.
Evet,
oranlar
evet maalesef öyleyiz.
Özkan'cığım geçen hafta çok güzel bir noktada bizi ve dinleyicilerimizi yönlendirmiştin. 7-8 yaşında bir spor etkinliğinin içine giren çocuk 18 yaşına geldiğinde 10 yıldır bu işi ciddi manada eğitimini almış, öğrenmiş biri olur demiştin. Şimdi az önce Ahmet hocamın söyledikleriyle aslında senin geçen hafta söylediklerin birebir birbirini tamamlayan, birbirini çoğaltan net tabirler. Hocam da bak dönüp dönüp aynı şeyi söylüyor. Okul çağı çocuklarımıza bunu çok net olarak veremediğimiz için bu kaybı yaşıyoruz diyor. Sen de bunun tersinden geçen hafta örneğini vermiştin. Doğru bir eğitim metoduyla 8 yaşındaki bir çocuğu aldığınızda, onu doğru eğittiğinizde 18 yaşına geldiğinde 10 yıldır bu noktada bir form almış, biçimlenmiş iyi bir sporcuyla karşı karşıya kalırız demiştin. İstersen buradan devam et.
Şimdi biraz önce verdiğimiz örneklerde hani sen bir karanlık odadan bahsettin ya.
Evet.
Spor aslında çok aydınlık bir oda.
Evet.
Ve önümüzde o bahsettiğim o internet vesaire çok önemli veriler. Sadece bizim onu gidip almamızı gerektiriyor. Ben burada şuraya dikkat çekmeye çalışmıştım. Biz antrenörler olarak dersimizi çok iyi çalışmak durumundayız. Demek istediğim şu, mesela futboldan bahsetmeyeceğim, korkmayın. Biz antrenör kursuna gittiğimiz zaman futbol üzerinde bizi 36 ayrı konu başlığı altında eğittiler. Hı hı. Benim de en ilgimi çeken konu şu olmuştu. Geniş alanda savunma diye bir konu. Bir küçük bir kabın içerisine bir takım şeyler, böyle küçük kağıtlar koydular. Oradan elinizi uzatıp çekiyorsunuz ve o konuyu sizin anlatmanızı istiyorlar kursta. Buradan bir yere geleceğim. Bakın şimdi ben çektim. Bu kadar olmaz. Geniş alanda savunma çıktı.
Sen kalbi temiz adamsın da ondan. Ondan yani.
Bu o kadar önemli bir konu ki. Yani oturup saatlerce çalıştığım bir konuydu ve çıkıp onu bir şekilde sergilemeye çalıştım. Yani aslında müfredat dediğimiz şey şu. UEFA bir takım kriterler belirliyor. Bir takım konular belirliyor ve antrenörlere bunu yansıtıyor birebir. En son güncellenmiş haliyle. Basketbolda da bu böyle. Fakat bu veriler bize verilirken ve yani ciddi anlamda geniş bir şekilde veriliyor ama aynı verinin görüntüleri, farklı makaleleri, aklınıza ne gelirse bir sürü bir külliyatı var. Sadece bir takım işler yolunda ya da belli bir grafikte diye kişilerin kendini orada frenlememesi gerekiyor. Çünkü o kadar geniş boyutta ki bu.
Pardon, şu frenlememesi gerekiyor'u biraz aç. Ne demek istedin?
Yani şey var, diyelim ki ben işte gittim o kursta bunu öğrendim. Bakın o kursta aynı zamanda şu var. Siz diplomanızı alıyorsunuz tıpkı bir ehliyet gibi. Sonra diyor ki size UEFA, ya diyor siz çok güzel araba sürüyordunuz ama 2 sene sonra acaba aynı araba yani aynı güzellikte sürebiliyor musunuz der gibi aynı diplomanın bir güncellemesi imtihanına giriyorsunuz. Yani sizi 2 sene sonra o bilgiler ne kadar var ya da üstüne ne kadar katmışsınız şeklinde yeniden bir sınava tabi tutuluyorsunuz. Buradan da anlıyoruz ki kişi sürekli olarak hangi konuyu ne kadar bildiğini söylerse söylesin. Her anlamda, her konu için geçerli bu. Sürekli kendini güncellemesi gerekiyor. Çünkü her basketbol maçının, her futbol maçının hikayesi farklı. Dolayısıyla ana, pozisyona, psikolojiye, aklınıza gelebilecek bir sürü unsura karşı o bahsedilen ana başlığı o güne uygulamanız gerekiyor. Dolayısıyla biz burada biraz gerideyiz demek istedi benim arkadaşım. Ben de dedim ki evet çok haklısın ve bunun sonuna kadar işte özetlemek gerekirse bir antrenör ilk başta kendisi çok iyi dersinde çalışmalı ki gelen bir oyuncuyu yetiştirmek üzere gelen bir oyuncuya çok net, çok kısa ifadelerle anlatabilmesi lazım. Mesela bakın bir şey daha söyleyeyim. Yine katıldığımız bir seminerde internette birebir artık hareket eden bir gençlik var önümüzde.
Tabii.
Dikkat sürelerinin sadece 2,5 dakika olduğu söylendi bize. Yani bir gence siz 3 dakikalık bir açıklama yaptığınız andan itibaren tamamen sınıfta kalıyorsunuz. Bakın bunu bilmeniz gerekiyor mesela. Ama biz bunu bu bilgiye gidip bunu okumazsak, yani belki de yarım saatte bir konuşma yapacağız. O zaman bütün dünyada istatistik olarak ortaya koyulmuş bu 2,5 dakika meselesini bilmediğimiz için çocuklarla iletişim kuramayacağız. Yani herkes kendi alanında, kendi departmanında dersini çok iyi çalışmak zorunda.
Özkan, buradan Ahmet Hoca'ya hemen o zaman yöneltelim bu soruları. Sen de hatta ol. Hocam hakikaten öyle mi? Sen birebir sahadasın, öğrencilerlesin. Gerçi bu salgın dolayısıyla son bir yıldır, iki yıldır belki biraz daha yüz yüze eğitim sizde de zayıflamış olabilir tüm dünyada olduğu gibi ama çok net gözlemlerim var. 2,5 dakikaya mı düştü bu dikkat?
Yani 2,5 dakika konusunda açıkçası yani şunu söyleyebilirim.
Yoksa bir şehir efsanesi mi bu hocam?
Yani 2,5 dakika diyemem ama yani ders içerisinde yani 10 dakikadan fazla öğrencinin dikkatini toplayabilmesi çok mümkün değil. Yani 10 dakika içerisinde 10 dakika bittiğinde el bir tuvalet telefona gidiyor.
Arkadaşlar yani, burada bir araya girmem lazım çünkü yanlış bir yere doğru gidebiliriz. Ben antrenman anında çocuklara verilen direktif anlamında 2,5 dakika.
Tabii yok, yanlış bir yere gitmiyoruz. Aslında hep insanı konuşuyoruz Özkan. Tamam, bence hocamın bu tecrübesini ben almak istiyorum. Çok da doğru yerden gidiyoruz. Yani peki hocam şey yapsan, hani biraz jonglörlük falan öğrensen, böyle topları atsan havaya, portakalları 3 defa, öyle bir şey olmuyor mu?
Şimdi onu bir şekilde zaten yapıyoruz da ama şu istediğiniz ne kadar yaparsanız yapın belli bir yerden sonra hakikaten dikkatleri çok daha çabuk dağılıyor. Ve dediğim gibi özellikle telefon denilen bir müthiş bir dikkat dağıtıcı alete sahipler.
Evet.
Yani siz ne kadar istekli anlatırsanız anlatın, ne kadar böyle farklı şeylerden bahsederseniz bahsedin, belli bir süre sonra işte bir mesaj geliyor ya da bir şeyler yazıyorlar. Yani artık eskisi gibi değil. Bambaşka bir kuşak var karşımızda.
Çok doğru. Evet.
Ve gerçekten de artık onlara mesela böyle uzun uzun paragraflar anlatmak, uzun uzun böyle söylevler çekmek falan bir şey ifade etmiyor. Onları bir anlamda da böyle görselliği de ön plana çıkaracak. Eskiden ben mesela çok fazla bu sunum slaytları falan kullanmazdım ama mecbur kalmaya başlıyorsunuz. Çünkü o olmadan olmuyor. Yani siz direkt böyle anlatayım geçeyim. Hayır. Onlar bir yerde böyle görsellik istiyorlar. Daha hap bilgiler istiyorlar. Daha kısa onların işine yarayabilecek noktalara temas etmenizi istiyorlar.
Peki hocam, Özkan'ın dediklerinden devam edersek, şimdi çok şükür ki antrenmanda cep telefonları yok yanlarında oyuncuların. Ya da bir dersi dinlerken, şey yaparken. Orada biraz daha mı avantajlı bu iş?
Valla orada tabii daha avantajlı ama mesela çok gündemde olduğu için daha dün vardı, dün mü bugün gazetelerde vardı çeşitli yerlerde. Bu Fransa milli takımın mesela elenmesiyle ilgili olarak söylenen şeylerden bir tanesi oyunlar.
Evet.
Sporcuların oyun oynaması. Hı hı. Yani baktığınızda artık telefonlar şeylere kadar girdi. Neydi onun adı, bütün kutlama törenlerinde falan görüyorsunuz.
Tabii.
Yani bütün kutlamalarda artık sporcuların elinde de telefonlar var ve onlar orada da fotoğraflar çekmeye devam ediyorlar. Yani başka bir dünyadayız artık.
Hocam hatta yüzden yayıncılık bile öyle bir interaktif hale gelmedi mi? Yani bir televizyon programında, bir radyo programında bile dinleyiciler, izleyiciler sizi bir şekilde ulaşıp o verdiğiniz haberin detayı budur, şudur da diyebiliyorlar yani.
Tabii anında sizin eğer yanlış ya da hatırlamadığınız, eksik bıraktığınız yeri anında tamamlayabiliyor.
Tabii bir de böyle bir şey var yani. Böyle bir şey var. Bunların aslında hepsi birçok kavramı yeni baştan tanımlamayı getiriyor değil mi Ahmet Hocam?
Bütün bunların hepsi dediğiniz gibi bu tanımlamayı getiriyor ama onun da ötesinde gerçekten şurada Özkan Bey'in söyledikleri, arkadaşından alıp bize aktardıklarının önemli kısmı bence şurası. müthiş bir potansiyelimiz var.
Evet.
O potansiyeli çok daha ileriye götürebiliriz ki zaten yaşadıklarımız bize bunu gösteriyor. Yani son 40 yıl içinde işte 3-4. programda bunları konuşuyoruz. Gerçekten müthiş bir ivme kazanan, her seferinde daha yukarıya doğru giden bir
Türk basketbolu var değil mi?
Trendimiz var.
Evet, evet.
Ama işte bütün bunları daha da yukarıya taşıyabilecek ve burada belki de özellikle bu öz kaynak ve bununla burada çalışacak olan antrenörlerin o çocukları keşfetme, onları daha iyiye götürebilmek için belki de içinde bulunduğumuz, belki burada eleştirdiğimiz bu noktada daha fazla kullanmak suretiyle artıya geçme gibi bir durum söz konusu olabilir. Biraz bunun üzerinde kafa yormak gerekiyor. Gibi
hocam o kafayı yani hep birlikte yoralım. 7 gün sonra haftaya buradan bunları toparlayalım ve basketbol dosyamızı da bu şekilde kapatmış olalım. Sen de olur der isen.
Tamam
hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Görüşmek üzere. Sevgili hocam. Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, geldik programın sonuna. Son 90 saniyemiz ama Özkan'ın da mutlaka toparlayacak, bizimle paylaşacak cümleleri vardır. Onları da ben Özkan'dan rica edeceğim. Sonra da vedamızı edeceğiz. Özkan'cığım buyur.
Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Spor bir ülkedeki popüler kültürü oluşturan unsurlardan biri. Bu popüler kültür neticesinde de zaten şekillenen bir sosyal faaliyet. Ama bu anlamda bizim basketbolumuzun ne durumda olduğunu görebilmemiz için en önemli gösterge milli takımımız. Kulüp takımlarımız bir takım başarılar kazanabilir ama işte bu oynanan ligin statüsü gereği farklı yabancı oyuncular da var. Yani biz kendimizi net olarak görebildiğimiz yer, ülke basketbolunun çizgisini görebildiğimiz yer milli takım ve milli takımın başarıları. Dolayısıyla oraya odaklı bir çalışma olması gerekiyor. Ve başta okullar, hocamın da söylediği gibi yerel yönetimler her şekilde bu işin içerisine girmeli ve senkronize bir şekilde çalışmalılar ki bu program...
O zaman haftaya bu neler yapılmalı konusunu biraz daha derinlikle işleyelim ve 6. program olacak. 6 programlık basketbol serimizi de bu şekilde kapatalım Özkan'cığım. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılar için. Sağ ol. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Burak Hararoğlu, telefon hattımızda sevgili Özkan Pekesen ve Profesör Doktor Ahmet Talimcilerle birlikte Spor Daima ekibinin prodüktörü, hazırlayan ve sunanı ben Murat Örem. Hepinize sevgi, saygı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Haftaya görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor.